Ayrım 12.
Bu iki hareket, Brahmanların otoritesine karşı bir mukavemet, çok tanrıcılığa, çok katı kast sistemine ve kanlı kurbanlara karşı bir reaksiyondur. Aralarındaki fark, Jainistlerin zühde daha büyük bir yer ayırmaları ve kendi nefislerine işkencede daha aşırı gitmeleridir. Halbuki Budizm bu konuda daha müsamahkardır. Jainistler ayrıca heykeltıraşlıkta insanları tamamen çıplak göstermektedirler. Jainizm, Brahmanların etkisine ve bazı Hint düşünce sistemlerine karşı olarak ortaya çıkmasına rağmen, Hint düşüncesinin genel çerçevesini ve bazı mabet ayinlerinde Brahmanların rolünü kabul eder. Ahimsa'yı şiddete gitmeme, öldürmeme prensip olarak alır. Her türlü yaratığı öldürmeyi yasak eder. Bundan dolayı ziraatle uğraşmaz, iş hayatını tercih ederler. Beslenme rejimi oldukça sıkıdır. Beslenmeleri için biraz meyve ve biraz sebze kafidir. İyi bir Jainist içtiği suyu, aldığı havayı süzmek zorundadır. Bunun için de daima ağzında bir bez taşır. Küçük bir canlıyı öldürmemek için yürürken önünü süpürür. 2. Tanrı anlayışı, mezhepleri ve kutsal kitapları. Jainizm ateist bir din olarak gösterilir. Bu ateizm Tanrı'nın varlığını, ruhun ebediliğini, kurbanın faydasını, kurtuluşun imkanını inkar etmek anlamında değildir. Mahavira, Buda gibi Tanrı fikri üzerinde durmamış olsa bile bazı Jainist mezheplerde Tanrı inancının var olduğu anlaşılır. Tapınaklarında Tanrı heykelleri bulunur. Fakat milattan sonra 15. yüzyılda kurulan Stana Kavasi mezhebi ilk Jainizmin Tanrı tanımaz bir karaktere sahip olduğunu savunmaya ve tapınaklardaki heykelleri, resimleri reddetmeye başlamıştır. Milattan önce 3. yüzyıldan itibaren rahipler arasında giyinme konusundaki tartışma Jainistleri iki mezhebe ayırmıştır. 1. Digambara, hava giyinenler. Bunlar Mahavira'ya uyarak tamamen çıplak gezerler. Daha sonra Müslümanlar onlara asgari bir elbise giymeyi kabul ettirmişlerdir. 2. Svetambara, beyaz giyinenler. Bu ismi üzerlerine giydikleri beyaz elbiseden almışlardır. Bu iki mezhep arasında doktrin bakımından büyük farklılıklar yoktur. Yogayı uygularlar. Cina, Tirthankara ve mükemmel azizlerin varlığına inanırlar. Tirthankaraların zamanın her devrinde 24 kadar olduğunu ve Mahavira'nın bunların sonuncusu bulunduğunu kabul ederler. Mahavira'nın vaazları önce sözlü olarak rivayet edilmiştir. Daha sonra toplanan bir konsil bu vaazların bir kısmını bir araya getirmeyi başarmış, ancak rivayetlerin büyük bir kısmının kaybolmasını önleyememiştir. Sözlü rivayetlerden kalanlar Mahavira'nın ölümünden 10 asır sonra toplanan beyaz giyinenler, konsili tarafından Agamalar veya Siddhanta adlı kitapta bir araya getirilmiştir. Bu kitap Ganipidaka diye de adlandırılmaktadır. Bu kitapta rahiplerin uyması gerekli kurallar, Jainizmin öğretileri ve efsaneleri yer almaktadır. Hava giyinenler mezhebi, beyaz giyinenlerin bu kitabını apokrif, gayri sahih saymakta ve onu kabul etmemektedir. Onlar Jainistlerin bütün kitaplarının Hint filozofu Shankara tarafından yok edildiğini iddia etmektedirler. Kaybolan kitapların yerine büyük üstadlarından 4 kişilik bir grubun meydana getirdiği bir eseri koymaktadırlar. Bu kitap Jainistlerin kainat tasavvurlarını, felsefelerini, ahlak ve ibadet hakkındaki görüşlerini ihtiva etmektedir. Bu kitapların sayısız tefsirleri olmuştur. Bu iki mezhebin sahih kabul ettikleri kitaplardan başka pek çok ilahiyat, hikaye ve ahlak kitapları da bulunmaktadır. 3. Ahlaki prensipler, kurtuluş ve hidayet doktrini. Jainist ahlak prensibi Mahavira'ya dayandırılan kutsal metinlerde yer almaktadır. Ahlaki kurallar rahip olmayanlarda bile oldukça serttir. Bu kurallar şu 5 esastan ibarettir. Öldürmemek, yalan söylememek, hiçbir şekilde çalmamak, mümkün olduğu kadar cinsi münasebetten kaçınmak, asgari bir mal ile yetinmesini bilmek, zühde götüren diğer hususlar ise daha ziyade rahip ve rahibeler içindir. Bunların çoğunluğu manastırlarda yaşamaktadır. Kendi inançlarını yayma çabası göstermeyen Jainistler, dürüstlüğe ve sade bir hayat yaşamaya büyük özen göstermektedir. Jainizmin gaye ve hedefi, ruhu doğumla ölüm arasında cereyan eden bağdan, karmadan kurtarmak ve Nirvana'ya ulaştırmaktır. Ancak bütün ruhlar bu hedefe ulaşamaz. Doğumla ölüm çemberinde ebediyen döner durur. Bunun yanında özel kabiliyete sahip ruhlar sayısız vücutların sonunda Nirvana'nın sükunetine girebilir. Bunu gerçekleştirebilmeleri için karma maddesinin ruha nüfuz etmesini önlemeleri, ruhtaki mevcut karmayı imha etmeleri gerekir. Karmaya karşı kendini koruma yukarıda bahsedilen 5 yasağa uymakla olabilir. Bu 5 yasağa uymak, sıkı bir disiplin, güçlüklere sabır, nefsin öldürülmesi, tahsil ve murakabe ile sağlanır. Kısacası sıkı bir züht hayatına girenler, dünyayı tamamıyla terk edebilen rahip ve rahibeler, ruh göçünden kurtulup nirvana'ya ulaşabileceklerini ümit edebilirler. Cainistlere göre bu dine uyanlar ölümsüz ve ebedidirler. Bu alemin kurucusu yoktur. Alem ebedidir ve yaratılmamıştır. Onun cennetleri ve cehennemleri vardır. Cennetler tanrıların yeridir. Cehennemler, Tirtankaralar ve kurtuluşa ulaşmış hayat cevherlerinin bulunduğu alemin en üst bölümüne göre çok aşağıdadırlar. Tekrar bu dünyaya gelme zahmetinden kurtulmuş olanlar, gökler alemi üzerinde bir başka alemde bulunurlar. Ortada üstteki cennetler ile alttaki cehennemleri ayıran, insanlar, hayvanlar gibi varlıkların meskun oldukları bölge yer alır. Canlı varlıklar sahip oldukları duygulara göre sınıflandırılır. 4. Ayin ve ibadet. Cainistler güzel mabetler inşa etmişlerdir. Cainist cemaatin idaresi rahip ve rahibelerin elindedir. Önceleri gezici zahitler olarak yaşayan rahipler daha sonra manastırlara yerleşmişlerdir. Kutsal yazıları okuyarak ruh ve bedenlerini terbiye ederek vakitlerini geçirirler. Rahipler gibi halk da günlük belirli ibadetleri yerine getirir. İbadet esnasında tirtankaralarla ilgili ilahiler söyler, teşekkür eder, tövbede bulunur, belirli hareketleri yerine getirir, hiçbir canlı varlığı incitmemeye gayret ederler. Bunun için nebati gıdalarla beslenir, sarhoş edici içkiler kullanmazlar. Bütün hayvanların tedavi edildiği hastaneler vardır. Dindar cainistler açlıktan ölmeye büyük önem verirler. Semada pek çok tanrının bulunduğuna fakat onların da ruh göçüne mahkum olduğuna, insanlara kurtuluş yolunda yardımları olamayacağına inanırlar. Bununla beraber Cainist mabetlerde bulunan heykeller takdis edilir. Önlerinde ilahiler söylenir, onlara meyve ve sebzeler sunulur. Önlerine lambalar ve tütsüler konur, putları yıkanır, yağlanır ve çiçeklerle süslenir. Tirtankaraların yaşadıkları kabul edilen yerler ziyaret edilir. Dünyevi istekleri için onlara ve tanrılara duada bulunulur. Bazı Cainistler Hindu tanrılarına bile dua ederler. Mabetlerindeki ibadetler rahipler tarafından değil, halk tarafından idare edilir. Hinduizmin din adamı olan Brahmanlar ücretle Cainist mabetlerde çalıştırılır. G. Sihizm 1. Nanak'ın hayatı. Sihizm Hindistan'daki bazı gelişmeler sonucu 16. yüzyılda ortaya çıkmış İslam ve Hinduizm karışımı bir dini harekettir. Kurucusu Nanak'tır. 1469-1539. Günümüzde Hint dini ve siyasi hayatında önemli bir yer tutan bu dini hareketin 8-9 milyon mensubu vardır. Sihizmin Hindistan'a bağlı milli bir dini hareket olmakla beraber dünyanın çeşitli yerlerinde üyeleri bulunmaktadır. Orta Çağ boyunca Hindistan'ın dini, siyasi ve içtimai durumu Hindular arasında hoşnutsuzluklara yol açmıştı. Bu hoşnutsuzlar grubu gayelerinin gerçekleşmesini Hindistan'da eksik olmayan dini reformatörlerden bekliyorlardı. Reformcuların ortaya attıkları fikirlere ilgi gösteriyorlardı. Yüzyıllardan beri devam eden tek tanrı inancı yönündeki gelişmeler İslam'ın Hint yarımadasında görülmesiyle daha da hızlanmıştı. Hinduizm'deki mutlak varlık ve onun birliğinin politeizm içinde kaybolması karşısında İslam'ın Allah inancındaki açıklık ve berraklık Hintlileri cezbetmeye başlamıştı. Bunun yanında hak ve adalet ölçüsüne dayanan, kast ayrımını reddeden, insanlar arasında eşitliği esas alan, takvadan başka üstünlük tanımayan, sultan ile köle arasında fark görmeyen İslam'ın cihan şümül esprisi Hinduların gönüllerinde ihtilale sebep olmuştu. Bir kısmı bu dine bağlanmış, bir kısmı da kendi kültürlerinden kopamayarak Hinduizm ile İslam'ı uzlaştırmaya çalışmıştı. Dini reform konusunda 15. yüzyılın ikinci yarısında kendini kabul ettiren ilk büyük isim Kabir Kebir. Milattan sonra 1435-1518 olmuştur. Kabir, Kebir, Hinduizmin bazı önemli kavram ve düşüncelerini muhafaza etmekle beraber bir tek tanrı inancını yerleştirmeye çalışmıştı. Kabir'den sonra aslında Müslüman bir hükümdar olan Ekber, 1542-1605, dini olmaktan daha çok felsefi bir monoteizm içinde Hristiyanlık ve Yahudilik de dahil Hindistan'da bulunan bütün dinleri uzlaştırmayı denemişti. Fakat bu denemelerin en ilgi çekicisi ve kalıcısı, Kebir'in açtığı yolda yürüyen, onu sistemleştirerek bugünkü Sihizmin ortaya çıkmasını sağlayan Nanak'ınkiydi. Nanak, M.S. 1469 yılında şimdi Nankana sahip adını taşıyan, Lahor'un güneybatısına 60 kilometre mesafede bulunan Talwandi köyünde doğmuştur. Nanak'ın çocukluğu ve yetişkinlik çağı bu köyde geçmiştir. O, bu köyü terk etmeden önce evlenmiş ve iki oğlu olmuştur. Fakir olmasına rağmen o yüksek sayılabilecek bir kasta mensup ailenin ve Hindu bir çevrenin çocuğudur. Nanak henüz genç iken Talwandi köyünü Nankana sahip terk edip Sultanpur şehrine gitti. Orada Müslüman bir idarecinin hizmetine girdi ve senelerce bu görevini sürdürdü. Boş zamanlarında da ormana çekilip düşüncelere daldı. Rivayete göre bu zahidane gezilerinin birinde kendisine yaratıcı korku ve düşmanlıktan beri doğmamış, zatı ile kaim, yüce bir tanrının bulunduğu şeklinde vaaz etme görevi verildi. Bunun üzerine Nanak 1500 yılına doğru vazifesini ve Sultanpur'u terk edip bir tek ve gerçek olan tanrısı hakkındaki düşüncelerini yaymaya çalıştı. Bu konudaki vaazlarıyla şöhrete kavuşan Nanak kutsal yerleri ziyaret etti ve muhtelif din mensuplarıyla tartışmalara girişti. Bu sırada bir zengin tarafından şerefine Ravi Nehri kıyısında kurulan Kartapur köyüne yerleşti ve hayatının son 10 yılını burada geçirdi. Bu köyde yeni inancını yaymaya başladı. 1539 yılında 70 yaşındayken bu köyde öldü. Geride iki oğul ve çok sayıda Sih, şakirt bıraktı. 2. Sihizmin doğuşu. İslam'ın Hindistan'a girmesinden sonra İslam ile Hinduizm arasında bir uzlaşma zemini arama çalışmaları başlamıştır. Nanak'ınki bunların en dikkat çekicisidir. İslami fikirlerden istifade eden Nanak, önceleri bir din kurma iddiasında bulunmamıştır. O, Hinduizmin örf, adet ve kültürünü tasfiye etmek, politeizmi, putçuluğu ve kast sistemini ortadan kaldırıp İslam ile Hinduizm arasında orta bir yol bulmak istemiştir. Önce siyasi olarak başlayan bu hareket daha sonra dini bir veçheye kavuşmuştur. İslam mutasavvıflarının etkisinde kalan Nanak, Kuzey Hindistan'da vaazlarda bulunmuş ve sinkretist, uzlaştırmacı, Sih hareketini ortaya çıkarmıştır. O İslam'ın bir tek tanrı ve onun sıfatları gibi bazı hususlarını benimsemiştir. Ona göre tanrı tektir, ebedidir. Görünmez, sözde anlatılmaz. Her yerde hazır ve nazırdır. Bunun yanında o, Hint felsefesinden gelen Maya ve Nirvana tasavvurlarını benimsemiş, tenasuh fikrini kabul etmiş fakat avataralara inanmayı reddetmiştir. Tanrının birliği, ibadette ilahi adın tekrar tekrar zikredilmesi, çeşitli kastlardan insanların eşitliği, putlara tapınmanın kötülüğü, kardeşçe sevginin önemi ve rehber olarak guruya ihtiyaç bulunduğu şeklinde özetlenen bu dini anlayış, Nanak tarafından herkese uygun bir şekilde sunulmuş ve hayat nizamı olarak sistemleştirilmiştir. 3. Nanak'tan sonraki durum. Nanak ölmeden önce en sadık tilmizlerinden Angad'ı, Sihlerin gurusu, rehber, havari olarak kendine halef tayin etti. Nanak'ın ölümünden sonra halefleri arasında Nanak'ın telkin ettiği tenasuh inancı gereği, onun ruhunun sırasıyla kendini takip eden guruya geçeceği fikri ortaya çıktı. Bunun için guruların hepsi Nanak'ın yeni tezahürü olarak görüldü. 200 yıla yakın bir süre cemaat bir seri guru tarafından idare edildi. Bu silsile 10. guru Govind Singh'in 1708'de ölümüyle sona erdi. Bu guruların tilmizleri önce Nanak Panthiler, Nanak taraftarları olarak adlandırılmış ve bir müddet sonra Sih, Sankritçe çırak veya Tilmiz adını almıştır. Sahip oldukları sistemde Batılılarca Sihizm olarak adlandırıla gelmiştir. Kendileri Gurmat kelimesini kullanırlar. Nanak'ın 1539'da ölümünden sonra yerine ikinci guru olarak Angad geçti. Nanak'ın oğlu Sri Cihanda uyanlar Udasis cemaatini oluşturdu. Bunlar sakal, sarık gibi hususları yerine getirmemekle diğerlerinden ayrıldılarsa da yine Sih olarak kaldı. 1552'ye kadar guruluğa devam eden Angad, Nanak'ın şiirlerini topladı. Pencap'ta kullanılan Gurmukhi, kutsal metni Angad'a dayandırıldı. Sihler arasında birliği ve beraberliği sağlayan üçüncü guru Amar Das oldu. Ölümü 1574. O, kendisini ziyaret edenlerin şakirtlerle birlikte yemek yemesinde ısrar etti. Öte yandan doğum ve evlilik adetlerinde Sihlerin kendilerine mahsus törenler yapmalarını sağladı. Ondan sonra damadı Ram Das, ölümü 1581, misyoner faaliyetleriyle taraftar kazanma yolunu benimsedi ve dördüncü guru olarak kısa bir süre görev yaptı. Cemaat ve inanç bakımından en önemli gelişme Ram Das'ın en küçük oğlu 5. guru Arjun'un zamanında oldu. Arjun, Amritsar'da altın mabedi, Harimandir, yapım işini sona erdirdi. Bu mabedin yapımına Ekber Şah'ın verdiği arazi üzerinde Ram Das zamanında başlanmıştı. Yanında havuz bulunan bu mabet, Sihler için çok kutsaldı ve merkezi öneme sahipti, ziyaret ediliyordu. Yine Arjun zamanında Sihlerin kutsal kitabı olan Adi Granth bir araya getirildi. Bu kitapta Sihlerin dini inanç ve ahlaki kuralları ortaya konuldu. Arjun etkili bir hitabete de sahipti. Ancak Ekber zamanındakinin aksine oğlu Cihangir devrinde Arjun hükümdara isyan eden oğlu Hüsrev yanlısı olduğu gerekçesiyle yakalandı ve cezalandırıldı. Hargobind, ölümü 1664. Babası Arjun'un 1606'da ölmesi üzerine 6. guru olarak Sihlerin başına geçti. Onun zamanında bu topluluk Cihangir ve daha sonra oğlu Şah Cihan'a karşı askeri teşkilatlanma yoluna gitti. Ancak düzlük yerlerde onun askeri gücü Moğollarınkine denk değildi. Bu sebeple Himalaya eteklerindeki Kiratpur'a çekildi. O ve 7. guru Harra'i. Ölümü 1661. Kendilerine bağlı Sihlerden zaman zaman ayrı bulunmak zorunda kaldı. 8. guru Harikisen, amcası Tenk Bahadur'u, ölümü 1675, 9. guru olarak tayin edip öldü. T. Bahadur halktan büyük destek alarak Pencap'ta ayak diredi. Sonunda yakalandı ve Delhi'de cezalandırıldı. Onun oğlu Gobind, 10. ve sonuncu guru olarak Sihleri askeri bakımdan güçlendirdi. Gobind'in başlıca icraatı, taraftarlarını Khalsa, Khalsa denilen bir cemaat teşkilatı içinde sıkı sıkıya kaynaştırmasıdır. Khalsa'ya girenler Pahul denilen bir takdis merasiminden geçmekte ve K ile başlayan şu 5 esası yerine getirmektedir. 1. Saç ve sakalların kesilmemesi, kes. 2. Tarak takılmaması, kanka ve sarıkla onların intizamının sağlanması. 3. Diz altında bağlanan kısa pantolon giyilmesi, kaç. 4. Sağ bilek üzerine çelik bilezik takılması, kara. 5. Kama taşınması, kırpan. Khalsa'ya pahul merasimiyle giren üyelere sih adabı açıklanırdı ve onlar sing, aslan olurlardı. Khalsa'ya kabul edilenler sıkı bir disipline alıştırılırlardı. Onlar alkollü içki kullanmaz, sigara içmez, İslami usulle kesilmiş et yemezlerdi. Gobind'le birlikte guru silsilesi sona erdi. O kendisine uyanlara artık Grant'ı guru edinmelerini söylediği için sihler kutsal kitaplarını Guru Granth diye de adlandırdı. Arjun zamanında kutsal metin belirlenmiş olmasına rağmen Gobind, Arjun'un ve babası Tek Bahadur'un ilahilerini de içine alan genişletmeler yaparak metne son şeklini verdi. Bugün Gobind'e nispet edilen dini ve felsefi yazıları içinde bulunduran Dasam Granth denilen ayrı bir metnin bazı parçaları Sih ibadetinde ve diğer bazı vesilelerle kullanılırsa da bu Adi Granth'la bir tutulmaz. Adi Granth çoğunluğu ilk 5. ve 9. guruya ait 6000 ilahi içinde bulundurmaktadır. Bunların 2000'den fazlası Arjuna aittir. İlk düzenlemede ağırlık Nanak'tadır. Sihlerin günlük ibadetlerinde merkezi öneme sahip sabah duası da Nanak'a aittir. Adi Granth'da gurularınkiler dışında Ferit, 13. yüzyıl. Namdevir, 1270-1350. Kabir, Kebir. Tah, 1440-1518. Gibi Hindu ve Müslüman kaynaklar özellikle Bhaktalar ve Safilerden alma ilahilerde bulunmaktadır. Govind'in tuttuğu yol bazı sosyal problemleri de beraberinde getirdi. Çünkü mahalli Sih önderlerinden birçoğu Kshatriya ve Vaisya gibi üst kastlardan oldukları için Hinduizmle bütün bağlarını koparmak istemiyorlardı. Böylece yeni cemaatte güç çoğunluğu çiftçilikle uğraşan Jatlara geçti. Bu Khalsa ile bağlantısını sürdürmekle beraber yeni cemaatin 5 temel alametini kabul etmeyenlerin durumu 2 grup ortaya çıkardı. 1. Kesathariler, tıraş olmayan Sihler. 2. Sahajtariler, inancın bütün gereklerini yerine getirmek için vakit isteyenler. Dini kökleri Sri Cihan'da dayanan Udasis cemaati de bu ikinci grup içinde yer almaktaydı. Gurdvara denilen mabetlerin idaresi uzun süre bunların elinde kalmıştı. Sih askeri hakimiyeti Ranjit Singh'in 1780-1830 zamanında Pencap milli güçlerine dayanarak kurulmuşsa da bu Sih krallığı Britanyalılarla iki harp sonunda yıkıldı ve ortadan kalktı. 1849. Bununla beraber Ranjit Singh'in devrinde Sihlerin itibar kazanması sonucu Khalsa'ya girmeseler de büyük sayıda Hindu kitlesi Sihlere katıldı. Bunlar bir veya iki erkek çocuklarını Kesatari olarak yetiştirdiler. Keşmir'de önceleri bunlar kuvvetliydiler. 19. yüzyılın ikinci yarısında Arya Samaj ve Hristiyan misyoner faaliyetleriyle mücadele gayesiyle ve Britanyalı işgalcilere karşı Sihizmin itibarını güçlendirmek için reform hareketleri başlatıldı. Khalsa'nın desteklediği okullardaki eğitim öğretimi geliştirmek için düzenlenen Sigh Sabha Teşkilatı bunun örneğidir. Böyle faaliyetler Hinduizme geri dönüşü engellediği gibi onlardan yeni katılmalara da fırsat verdi. Udasis cemaatinin kontrolündeki mabetlerin bu yarı Hindu çevreden alınması, Akali Dal'ın 1920'lerde kurulmasından sonra onların askeri politikaları sayesinde başarıldı. 1947'de Hindistan'ın bağımsızlığı üzerine Akaliler ve diğerleri Pencap'ta ayrı bir Sih eyaleti istediler. Sonunda Hint devleti bunu kabul etti. 20. yüzyılda Sahajtari Sihleriyle ilgili kayda değer bir gelişme, Kesatariler arasında ayrı bir Khalsa hüviyeti oluşması sonucu Hinduizm tarafından yutulmaya başlamalarıdır. Bu yüzden Govind'in reformunun yerinde olup olmadığı gündeme gelmiştir. Govind'e uyanlar o Khalsa'ya girenlere Singh, aslan lakabını vermiş ve Singhizmi oluşturmuşlardır. Böylece Sihizm ile Singhizm arasında bir ayrım yapılmaya başlanmıştır. Bununla beraber Sihizmin ilahiyatı pek değişmemiş, tek tanrı ve tenasuh inançları devam etmiştir.